Ayrım 6. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 60. 5. Öykü. Hostes Albina, kendi ürkütücü çocukluk anısından bahsedip, kendini Nabokov'un Lolita'sının Sovyet versiyonu yerine koyuyor. Galya, siz Nabokov'un yasaklanan romanı Lolita'yı okudunuz mu? Diye muhalife sordu Albina. Evet, ama bu eser yasak edilmedi ki. Sadece Batı'da yayınlandı. Yazarı da uzun zamandır orada yaşıyor zaten. Ama yasaklanması gerekliydi. Bunu siz mi söylüyorsunuz Albina? Gerçek yaşamda başınızdan geçenleri kitapta okumak sizi neden bu kadar huzursuz ediyor? Doğru, hayatta hiçbir şey beni huzursuz etmez. Ama bu kitabı ben hemen yasaklardım. Seks yüzünden değil, yalancılığı nedeniyle. Bu kitapta kızlar o aygır herif önce anneyi öldürüyor, böylece rahatsız edilmeden kızını elde edebiliyor. Ondan sonra da kızın hayatını mahvedip sonunda onun da ölümüne neden oluyor. Ne kadar saçma konuşuyorsunuz siz. O ne anneyi ne de kızını öldürüyor. Sadece kıskançlık krizine kapılıp Lolita'nın sevgilisini öldürüyor. Anne bir araba kazası sonucunda, kızı ise çocuk doğururken ölüyor. Tabii o böyle yazıyor ve siz de o kadar aptalsınız ki buna inanıyorsunuz. İnsan satırlar arasından gerçeği bulup okumalı. Adam o yaşlı cadıyla sırf kızına abayı yaktığı için evlendiğini yazdığı günlüğü annenin eline tutuşturuveriyor. Ben şuna inanıyorum Galina, bu herif her şeyi inceden inceye planlamış. Onu suda boğmak da istedi ama başaramadı. Peki kabul edelim, ya Lolita? O doğum sırasında ölmedi mi? Amma da anlayışsızsınız Galya. Sizin doğumunuz ne kadar sürdü? Dikkat bile etmedim. Belki 3 veya 4 saat. Niye sordunuz ki? Eğer size de 10 yaşındayken kokmuş kocaman bir penisle tecavüz edilip bütün içiniz harap edilseydi, siz de doğumdan bu kadar çabuk ve kolay çıkamazdınız. Kızımı doğurtana kadar 3 gün 3 gece benimle uğraştılar. Az daha sezeryan yapacaklardı. Elimden gelse bu Nabokov'un ve onun gibi adi heriflerin hayallerini kerpetenle parçalarım. İlk önce de benimle Lolitacılık oynayan o adi herifi sıraya koyardım. Ondan nefret ediyorum. Albina'nın yüzü bir anda değişti. Gözlerinden yaşlar fışkırdı ve rimellerine karışarak yüzünde siyah izler bıraktı. Sakin ol Albina, sonra sütün kesilir. İstersen bize hiçbir şey anlatma ve en iyisi de bu konuyu bir daha hiç düşünme. Hiç düşünmemek mi? İmkansız bir şey bu. Ölene kadar beni takip edecek bu. Öykü kısa, anlatacak pek fazla bir şey yok. Şu Nabokov bu rezilliğini kitaba döküp saçtı. Bütün çirkefini sayfalara bulaştırdı. Ve siz, kültürlü kazlar, sanki balmış gibi bu satırları yuttunuz. Konuşmalarınızı duydum. Sıkça yüksek sosyetede bulundum. Gerçek yaşamda her şey çok daha adidir, iğrençtir. Üzerinde fazla konuşmaya gerek yoktur. İnsan sadece erkeklere ve sizlere karşı duyduğu öfkeden ipi boynuna geçirip kendini aşmalı. Albina gözyaşlarını kuruladı, derin bir nefes aldı ve öyküsünü anlatmaya başladı. Benim annem de aynı Lolita'nınki gibi aptaldı. Babam bizi terk etmişti ve ikimiz de annemin kazancıyla geçiniyorduk. Annemin öğretmen olarak çalıştığı Leningrad yakınlarındaki Tolmaçova'da yaşıyorduk. Çok güzel bir kızdım. Sokakta herkes başını çevirip bana bakardı. Bu da bizi çok etkiliyordu. Bir anne kızı göze çarpacak kadar güzelse onunla her zaman kıvanç duyar. Bunu şimdi anlıyorum ben. Okulumun ilk yıllarında çalışkan bir öğrenciydim. Annemin yanında ders görüyordum. Ama sonra bunların hepsi boşa gitti. Buz patinajının moda olduğu o yılları hatırlıyor musunuz kızlar? Hepimiz nasıl hayrandık bu spora. Bütün ana babalar çocuklarını bir buz pateni okuluna göndermek ve onları Belusova ve Prototopov gibi süper patenci yapmak hülyasındalardı. Annem de bana patenler satın aldı ve beni her pazar Leningrad'a buz pateni okuluna götürdü. Çok yetenekliydim ve o adi Kaçurov köpeği olmasaydı şimdi uçaklarda suratımda bir gülücükle meyve suyu ikramı yapmazdım. Aksine bütün dünyayı buz pateni şampiyonu olarak kendim dolaşırdım. Evet, Kaçurov. Kaçurov tanınmış bir antrenördü. Birçok yetenekli sporcu yetiştirmişti. Bir gün yanımızda bitiverdi. Çalışmamı seyretti ve benim için "Bu kız büyük bir yetenek, şüphe yok ama deneyimli bir antrenöre ihtiyacı var. Düzenli çalıştırılmalı. Tüm özellikleri fevkalade, tam ideal yaşta ve ideal fiziğe sahip" dedi. İdeal fiziğe sahip ha? Bok oğlu bok. Annem ve çalıştırıcım kulaklarını açtılar. Tabii ben en başta. O devam etti. Kızınızın mutluluğu sizin için önemliyse Leningrad'a taşınmanız gerekli. Zaman çok kıymetlidir. Sıkı bir şekilde çalışmakla geçireceği her ayın acısı gelecek yıllarda çıkar. Annemi iyice çıldırtıp parmağının ucunda oynatmaya başlayınca da ekledi. Siz evinizi Leningrad'da bir evle değiştirmekle meşgul ola durun, ben de karımla bir konuşayım. Bir süre için Albinoçka'nın bizim evde oturmasına ve de benim spor okulunda çalışmasına eminim ki karşı çıkmayacaktır dedi. Bana Albinoçka demeye bile başlamıştı. Annem de ben de bu iyilikseverliğinden ötürü neredeyse ellerini öpecektik onun. İyilikseverliğinden ya bok herif. Özür diliyorum çocuklar, böyle konuşuyorum ama öfkemden patlayabilirim. Şimdi o ahlaksızın bana neler yaptığını iyi dinleyin. Evet, evde bir kadın vardı. Ama görünüşte karısıydı sadece. O rolü oynamaya o kadını nasıl razı etmişti bilmiyorum. O zamanlar annem de ben de her şeyden habersizdik. Kaçurov'un evine gittik ve madam bizi sanki Çin imparatoruymuşuz gibi karşıladı. Ah küçüğüm, canım benim diye iltifatlarla bizlere ikramlarda bulundu. Hatta annem bir bardak vodka bile içti ve madam benim geleceğimle ne kadar da ilgiliydi. Kaçurov konuşmasının başını çekiyordu ve çok bekletmeden konuya girdi. En iyisi kızınız hemen burada kalsın. Vakit kaybetmeyelim. Hemen yarın çalışmalara başlarız. Aloçka kızımıza odasını göster. Ve Aloçka karısı rolünü oynayan o sahtekar kadın beni gelecekteki imparatorluğuma götürdü. O zamanlar o odanın benim gelecek 3 yılımın hapishanesi olacağından hiç haberim yoktu tabii. Hapishane ne demek? İşkence odası. Odaya girince güzelliğine bayıldım. Yepyeni mobilyalarıyla tam bir bebek eviydi. Yatak sanki benim için yapılmıştı. Hele üzerindeki taş bebek sanki beni bekliyordu. İthal malı bu bebek güya Allah'a hediye edilmişmiş ama şimdi benim olabilirmiş. Sonradan her şeyin Kaçurov tarafından tertiplendiğini öğrendim ya. Anneme veda ettim. O gider gitmez Kaçurov Allah'a, "Kızcağız yorgun, onu yatağına götür artık," dedi. "Soyunurken de kaslarına bir bak ve bana her şey yolunda mı söyle." Bu ahlaksız karı da onun her dediğini yaptı. Yeni odamda onun önünde soyundum. Beni iyice inceledi. Kollarıma, bacaklarıma dokundu. Ve "Ah kızım," dedi. "Her şey yolunda mı bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki bacak kaslarım biraz zayıf. Ama belki de ben yanılıyorum." Bu canavar sanki o anda bir şeyler düşünüyormuş gibi yaptı. Bense dehşetten dona kalmıştım. Ya şampiyon olacak yapıya sahip değilsem? Korkuyla ona baktım ve gözlerimden yaşlar boşandı. O başımı okşayarak beni teselli etti ve "Semyon İliç büyük bir hocadır, korkma. Belki de her şey yitirilmiş değildir. Onu çağırayım mı? Kendisi sana bir baksın mı?" "Aa evet Allah teyze," dedim ben aptal kas sevinçle. Halbuki her şey en ince detayına kadar planlanmış bir oyundu. Kaçurov sırtında sabahlığı, bacakları çarpık ve kıllı kapıda belirdi. Ne oldu, ne var?" diye sordu ahlaksız herif. Allah çaresiz bir ifade takınarak bacaklarımla ilgili bir sorun çıktığını anlattı. Kaçurov da ellerini üzerinde gezindirmeye başladı. Önce bacaklarımda, sonra popomda ve sonra da bacaklarımın arasında. "Evet, bir şeyler yapılması gerekli. Her şey sana bağlı, Albinoçka," dedi. "Eğer çalışmaları ciddiye alırsan zamanla bu aksaklığı giderebiliriz. Gayret edecek misin kızım?" "Evet Semyon amca," diye söz verdim hıçkırıklar arasında. Beni kucağına aldı, görünüşte teselli etmek için. Çıplak bacaklarını tenimde hissettim. Üzerindeki bornozun etekleriyle beni sarmaladı ve kendine doğru bastırdı. O beni teselli edip sakinleştirecekti ha? Allası da yanımızda durdu ve başımı okşayarak durmadan bir çağlayan gibi konuşup durdu benimle. Bunların benim dikkatimi dağıtmak için yapıldığını şimdi anlıyorum tabii. O zamanlar herifin eteğinin altında bana neler yaptığının tabii farkında değildim. Ama sonraları Lolita'yı okuduğum zaman başımdan kaynar sular döküldü. Rezillikti yaptığı. Söylesenize kızlar, Allah gibi kadınlar nasıl var olurlar? Onu da asla affetmeyeceğim. Bir kadın bir erkekle istediğini yapabilir. Nihayet hepimiz 20. yüzyılda yaşıyoruz. Ama bu derecede adi bir şekilde bir kız çocuğunu böyle bir pisliğin içine nasıl bulaştırabilirler? Bundan sonra daha da kötüsü oldu. Şimdi belki de beni ifal ettiğini ve bu işin bittiğini sanıyorsunuz, değil mi? Hayır, bu kesinlikle Kaçurov'un stili değildi. Anneme her şeyi anlatacağımdan ve onu mahkemeye vereceğimizden korkardı. O zaman da yakasını kolay kolay kurtaramazdı bu işten adi herif. Hayır, çok kurnaz davrandı. Öyle bir yol buldu ki 2 yıl süreyle bana istediği zamanda ve istediği şekilde tecavüz etti. Benim de başıma gelenlerden haberim bile olmadı. Üstelik bir o da değildi, bir de arkadaşı vardı. Bana inanmıyorsanız devamını dinleyin. Ertesi günü birlikte spor okuluna gittik ve beni diğer çalıştırıcılara göstermek için buzun üstüne gönderdi. Ben bütün hünerimi gösterdim ve hepsi beni çok beğendi. Kaçurov gözünü kırparak onlardan birine, "Sen ne dersin Vitya, bacak kasları biraz sıkışık kalmış gibi değil mi?" "Allah durumun umutsuz olduğunu söylüyor," dedi. Sonra da kendi aralarında ancak benim anlayacağım şekilde sessizce konuşmaya başladılar. Sonra tekrar kaymamı ve kırlangıç hareketini yapmamı istediler. Vitya beni iyice inceledikten sonra, "Evet, gerçekten o kadar harika değil. Onunla epeyce çalışmamız gerekli," dedi. Kızlardan birini yanına çağırdı ve ondan marifetlerini göstermesini rica etti. Bu kız fevkalade iyiydi ve bir fırıldak gibi dönüyordu ve sonunda da şpagat açtı. "Biliyor musun, bu kız da başlangıçta kötüydü ama ya şimdi," dedi Vitya. "Görüyorsun. Kaçurov, işin bitince bana gel de Albinoçka ile biraz ilgilen," dedi. "Olur," dedi Vitya. "Kızda yetenek var, başarırız." Bana neler yaptıklarını asla tahmin edemezsiniz. Soyundum. Her tarafıma dokundular. Vücudumun her yerini elden geçirdiler. Sonra masanın üzerine oturup bacaklarımı iki yana doğru iyice açmamı emrettiler. "Oo," dedi Vitya, tecrübeli bir antrenör olarak. "Burada her şey çok sıkışmış. Adeta kramp girmiş gibi. Ufak bir operasyon yapmamız gerekli. Ve bir süre bu operasyon hastanede mi yapılsın yoksa kendileri mi yapsınlar, onu tartıştılar. Hastanedeki doktorlar daha tecrübe sahibiydiler ama yine de bacak kaslarını zedeleyebilirlerdi ve bu da benim spor hayatımın sonu olurdu. Kendileri bu işi çok daha iyi yaparlardı aslında ama bunu yapmaya hakları yoktu. En sonunda beni o hale getirdiler ki, Semyon amca, Vitya amca, lütfen siz yapın bu işlemi, ben kimseye bir şey söylemem, anneme bile demek zorunda kaldım. Tabii onlar da beni daha fazla yalvartmadılar. Biri beni sıkı tutup sakinleşmem için öptü, öteki ise içimi paramparça etti. Ondan sonra sırayla yer değiştirdiler. Masadan kanlar akıyordu. Yerler hep kan içinde kalmıştı. Avazım çıktığı kadar bağırıyor ama dayanıyordum. Bana bu acıyı verenlerin ellerini sıkı sıkı tutarak acımı hafifletmeye çalışıyordum. Ne kadar süre ile zevklerini tatmin ettiler bilmiyorum ama yavaş yavaş kendimi kaybetmek üzereyken beni bıraktılar. Kaçurov beni küvete sokup yıkadı ve yatağıma götürüp yatırdı. Ağlaya ağlaya uyudum ama artık bendeki sakatlığın giderildiğini düşündüğüm için mutluydum da. Ertesi günü okula gitmedim. Kaçurov yatakta kalmam ve ameliyat sonrası kendimi toparlamam gerektiğini söyledi. Öğle yemeğine Vitya ile birlikte hastanın ameliyat sonrasında nasıl olduğunu görmeye geldiler. Bu ilgilerinin ana nedenini anladınız değil mi? Doğru, tekrar masaya oturmam gerekiyordu. Bu kez kan gelmedi ama yine çok canım yandı. Her zaman çok canım yandı ama ben geleceğin şampiyonu, dişlerimi sıkıp bu acıya dayandım. Bu işlemi masaj diye adlandırıyorlardı. Albinoçka'ya bugün sen masaj yaptın mı? Şpagatla sorunu var. Sonra ben de gelip masajımı yaparım. Bu spateninde tabii ki bana bir şeyler de öğrettiler. İlk başarımı kazandım. Antrenör olarak üstlerine yoktu. 2 yıl süreyle bu adi herifler, köpekler bana istediklerini yaptılar. 2 yıl ben hep dayandım. Sonra bir gün hazırlık seminerine gittik. Bu arada ben de büyük yarışlara katılıyordum artık. Benimle aynı odada kalmak istediği için her yerde beni akrabası olarak tanıtan Kaçurov'un bu kez şansı yaver gitmedi. Beni ilk gün tanıştırdığı o kızla aynı odaya yerleştirdiler. Onun da benim gibi aynı nedenlerle tabii ameliyat edildiğini hatırlayarak sordum. "Sen de kas ameliyatı oldun değil mi? Benim hala canım yanıyor ama Kaçurov'a söylemeye korkuyorum. Beni okuldan atar diye. Senin durumun nasıl?" Katya durumun ne olduğunu çoktan öğrenmişti, biliyordu. Ondan önceki bir kurban ona olayı anlatmıştı ve şimdi o da beni uyarıyordu. Kimseye bir kelime bile söylemek yok, yoksa buz patenine elveda. Dayanmalıyız Albinoçka. Semyon sonradan benim de bu işten zevk alacağımı söyledi. Ona inanmıyorum ama bu buz pateni benim tek ve her şeyim. Bu nedenle dayanacağım. Şampiyon olunca da bana eziyet etmeyen bir antrenör bulacağım kendimi. En iyisi bir kadın. Leningrad'a yeni dönmüştük ki ben salak, Katya ile konuştuğum her şeyi Kaçurov'a anlattım ve çok sancım olduğunu ve beni rahat bırakmasını ondan rica ettim. Hiç şaşırmadı, aksine memnun oldu köpek. Şimdi madem ki her şeyi biliyorsun, masaj seanslarımızı daha da renklendirebiliriz. O kadar canın yanmaz ve dediği gibi yaptı. Öyle numaralar yapıyordu ki artık canım o kadar fazla yanmıyordu. Buna karşın intihar etme isteğim giderek artıyordu. Daha fazla dayanamadım ve anneme geri döndüm. Ona gerçeği anlatmaya gönlüm razı olmadı. Kendimi iyi hissetmediğimi ve buz pateninden bıktığımı anlattım. Kaçurov tekrar geldi ve annemi kapris yaptığıma ikna etti. Ağlaya ağlaya beni arabasına bindirip geri götürdü. Ondan nasıl kurtulabileceğimi düşüne düşüne nihayet bir çare buldum. Her önemli yarışmada kasten yere düştüm ve topalladım. Ayrıca her fırsatta herkesin önünde karnımı tutarak "Ah, çok sancım var, sanki içime biri sopa soktu" diye ağladım. Kaçurov hiddet ve korkuyla titriyor ve bu saçmalıktan vazgeçmem için yalvarıyor, beni dünya çapında ünlü yapacağına söz veriyordu. Ama ben direndim. En sonunda pes eden o oldu ve beni anneme geri götürdü. Ben onun için bir kayıp değildim. Dünya buz pateni şampiyonu yapacağım diye başını döndürebileceği binlerce kız bulabilirdi o. Çok uzun süre karnım ağrıdıysa ve her gece karabasanlar gördüysem de evimde kendimi yavaş yavaş toplamaya başladım. Bugün bile rüyalarımda hala o adi herifleri görüyor ve seslerini duyuyorum. Sadece masaj sana yardım edebilir. Ufacık bir masaj. Galya, siz Nabokov'un Lolita'nın annesini öldürmediğini iddia ettiniz. Kaçurov'un benim annemi nasıl öldürdüğünü bilmek ister misiniz? Gayet basit. Bir gece gene öyle korkunç bir rüya görüp uykumda ağlamışım. Annem bana sarıldı ve ben de uyku sersemliği içinde ona sarılıp her şeyi bir bir anlattım. Beni elinden geldiği kadar teselli edip sakinleştirdi. Üzerimi örttü ve sessizce odadan dışarı çıktı. Ertesi günü bir komşu beni morga götürdü. Orada annem yatıyordu. Ölmüştü. Luga'dan çıkartmışlar cesedini. Son sözlerini sesi titreyerek tamamlayan Albina yüzünü yastıklara gömdü ve ağlamaya başladı. Omuzları hıçkırıklarla sarsılıyordu. Galya yanına yatağa oturdu ve şefkatle sırtını okşadı onun. Sina başını sallayarak sanki yeteri kadar kadın yokmuş gibi "Neden bu erkekler böyleler?" dedi. Albina tekrar kendini toparladıktan sonra Galya anlatmaya başladı. 6. Öykü. Muhalif Galina'nın büyük babasıyla sevgilisini anlatan romantik, biraz duygusal öyküsü insanda belli bir nostaljik heyecan uyandırıyor. Aslında ben bambaşka bir öykü anlatmak istiyordum. Acıklı bir tane ama bugün yeteri kadar acıklı öykü dinlediğimiz için fikrimi değiştirdim. Tam zamanında aklıma geldi. Aldatılan ve terk edilenler hakkında size, aldatanın mutlu bir şekilde geri gelmesiyle sona eren bir öykü anlatabilirim. Burada aldatan rolündeki benim büyük babam. Muhalif olmak şüphesiz benim kanımda var. Büyük babam Beyaz Ordu'dandı ve Kırım üzerinden Batı'ya gitti. Orada bir profesör kızı olan büyük annemle tanıştı ve evlendiler. İlk çocukları benim annem olur. Savaş bitince yurtlarına geri döndüler ve tabii ki derhal tutuklandılar. Annem de rüştünü ispat edene kadar bir yurda verildi. Hapisten çıkınca büyük babama üniversitede hocalık yapma fırsatı verildi. Zaman değişmişti. Uzun bir süre hapiste kalmak onun sağlığına hiç zarar vermemişti. Eskisi gibi sağlıklıydı. Büyük annem ise dışarı çıkar çıkmaz büyük babamla görüştü. Beni, torununu görünce çok sevindi. Ben de bu kadar sevinecek ne vardı bilmem. Ve sonra bir gün, "Şimdi artık ölebilirim, işte bu kadar" dedi ve öldü. Hapishanelerde korkunç derecede yaşlanmış ve kuvvetsiz kalmıştı. Yaşama isteğini, zevkini kaybetmişti. Başlangıçta büyük babam onun için yas tuttu. Hemen her gün mezarına gitti. Sonraları işine dört elle sarıldı ve akrabalarımız, annem babam da birlikte olmak üzere herkes ona evlenmesi için birini aramaya başladılar. Büyük babam çok enteresan bir adamdı ve erkek olarak da her yönüyle güzeldi. Uzun boylu, beyaz saçlı, yüz hatları muntazam, bakışları etkileyiciydi. Hareketleri ise tam bir Beyaz Ordu subayı asaletindeydi. Hapiste bile değiştirememişlerdi onu. 60 yaşında olmasına karşın 30 yaşındaki kadınlardan yana şansı vardı. Hatta üniversitede profesör olan bir sevgili bile buldu kendini. Ama gerçek bir çift oluşturamadılar bu ikisi. Büyük babam her zaman onun anlayışından ve enerjisinden böyle bahsediyordu. Dişiliğine gelince hiç iş yoktu. Emekli olunca hala akrabalarının yaşadığı memleketi Kiev'e dinlenmeye ve gençliğini geçirdiği yerleri görmeye gitti. Günün birinde ondan bir telgraf aldık. Ayın bilmem kaçında karımla birlikte geliyoruz. Söylediği günde Moskova istasyonuna onları karşılamaya gittik. Tabii gelini çok merak ediyorduk. Muhakkak olağanüstü bir şey olmalıydı. Çünkü büyük babam için olağan kadınlar burada, Leningrad'da doluydu. Kiev treni perona girdi. Büyük babam yanında ufak tefek, ince, ak saçlı bir kadınla trenden indi. "Sizi tanıştırayım, bu Nadenka, 1910'daki nişanlım," dedi. Önceleri büyük babam bizimle alay ediyor sandık ama sonradan gerçek olduğu ortaya çıktı. Büyük babam o zamanlar gencecik bir subayken yine gencecik bir genç kız olan Nadenka'ya aşık oluyor ve evlenme teklif ediyor. Düğün günü bile kararlaştırılmışken bütün birliklere Kiev'i derhal terk etmeleri emri geliyor. Nadenka üzüntüden deli gibi oluyor ama ikisi de bu iç savaşın uzun sürmeyeceğinden ve çok yakında tekrar buluşup hemen evleneceklerinden o kadar eminler ki. Bu güven hissiyle Nadenka büyük babamın kendisini baştan çıkarmasına izin veriyor. Büyük babam bütün yaşamı boyunca kendini Nadenka'ya karşı suçlu hissettiğini itiraf etti sonradan. Bütün kiliselerde günahının af olması için dua etmiş ve yaptığı bu alçaklığın kendisi bu böyle aldandırıyordu. Nadenka'nın hayatını kötü biçimde etkilememiş olmasını ummuş ve Kiev'e sırf aşkına tanık olan yerleri tekrar görmek için gitmiş. Ve Nadenka da bize izini kaybettiği halde büyük babamı asla unutamadığını, başka bir adamla evlenip çoluk çocuğa hatta toruna karışmasına karşın her yıl ayrıldıkları gün Dinyeper Nehri kıyısına gidip ayrılık armağanı olarak kendini ona teslim ettiği eski parktaki o küçük pavyonu ziyaret ettiğini anlattı. Yıllar geçmiş, bu bölge yeniden imar edilmiş ama ufak pavyonun bulunduğu eski parka mucize eseri hiç dokunulmamış. Nadenka, Kiev'de sırf kendisi ve Volodechka için önemli olan o günde oraya gidebilmek için kaldığına yemin ediyordu. Tekrar nasıl görüştüklerini bir bilseniz. Büyük babacığım, mutsuz ve romantik hislerle sevgili Kiev'ine gidiyor ve bir zamanlar sevgilisine veda ettiği yerleri aramaya başlıyor. Parktaki o köşeyi tekrar bulması ona bir mucize gibi geliyor. Belki biraz değişmiş ama tanınır halde. İkinci mucize olarak da o pavyonu keşfediyor. Oldukça eskimiş, merdivenleri bile yıkılmış halde. Pavyona yaklaşıyor ve orada yaşlıca, beyaz saçlı bir kadının oturmuş, dalgın dalgın Dinyeper Nehri'ne baktığını görüyor. "Özür dilerim, sizi rahatsız etmediğimi umarım," diyor kadına ve başka bir banka oturuyor büyük babam. Yaşlı kadın birden onu görüyor, ayağa kalkıyor ve gayet sakin bir sesle, "Volodechka, nihayet geri döndün," diyor. Benim yedi canlı büyük babama, "Orada nasıl felç gelmiyor, şaşıyorum. Sarılıp birbirinizi öptünüz mü?" diye sordum ikisine de. Ve büyük babamın yanıtı, "Nadenka'yı hemen tanıdım. Fazla değişmemişti. Bunca yıl ayrılıktan sonra onu kollarımın arasına almayıp da ne yapsaydım yani. Kendimizi yine o günlerdeki gibi hissettik. O 17 ve ben 20 yaşındaydık sanki. İnanın onlar kadar birbirine aşık bir çift daha görmedim ben. Büyük babam o kadar mutlu ki yeniden ders vermeye başladı. Ufak bir örnek size. Büyük babam ve Nadenka'nın oturdukları yer üniversiteye çok yakın. Bir kez onları ziyarete gittim. Gecede orada kaldım. Ertesi gün büyük babamla üniversiteye gidecektim. Benim öğrenim gördüğüm sanat akademisi ile onun ders verdiği felsefe fakültesi birbirinden çok uzak değildir. Kahvaltımızı yaptık. Gitmek için sabırsızlanıyorduk artık. Yoksa ikimiz de geç kalacaktık. Ama büyük baba holde durmuş bekliyordu. "Nadenka, biz gidiyoruz." "Tamam tamam, geliyorum." "Nadenka, güvercinim, geç kalıyoruz," diye sinirli sinirli söylendi büyük babam. "Geliyorum dedim ya, Volodechka." Nadenka pıtır pıtır yürüyerek odadan çıktı. Büyük babam eğilip alnını uzattı. O ayak parmaklarının üzerinde yükselerek büyük babamın alnına haç çizdi ve onu öperek "Tanrı seni korusun," dedi. Ve ancak bu veda seremonisinden sonra dışarı çıkabildik. Büyük babam onun bu duasını almadan kesinlikle evden dışarı çıkmıyordu. Bu vazgeçemedikleri bir seremoni olmuştu artık. Vedalaştıklarında haç çıkarmadıkları için Tanrı'nın ikisini birden o kadar uzun zaman ayırdığına kesinlikle inanıyorlardı. 6. ayrımın sonu, sayfa 70.